Ayrım 70, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch. Sayfa 642. 10. Kısım. Siz kamorlara inanamıyorum diye söylendi Bayan Gloriano. Gün batımından hemen sonra Gennaro Bulidazi'nin kefene sarılı cesedini at arabasından ahırına taşımalarına yardım ederken. Daha önce bir cesedin ortadan kaldırılmasına hiç yardım etmediğimi nasıl düşünürsünüz? ''Nereden bilecektik ki?'' diye homurdandı Locke. ''Ben kentin tekinsiz bir kısmında han işletiyorum çocuk. Derli toplu yaşamayı severim. Ama bugüne dek körfezde yüzerken bulunmaları daha makbul olacakken odalarımda can verenler çıktı. Ben de onları yüzmeye gönderdim.'' Gerçeği öğrendiğinde Bayan Gloriano'nun keyfinin kaçtığı kesindi. Fakat Lord Bulidazi'nin bir tecavüz girişimi sırasında yeğeni tarafından bıçaklandığını kabul ettiğinde ahırının kaybını bir tür intikam olarak görmüştü. Carlo ile Galdo cesedi bir ucundan, Locke ile Gloriano da diğerinden tuttu. Ağır yüklerini bir saman yığınına attılar ve Bayan Gloriano bir simyasal feneri sallayarak loş bir ışık çıkarmasını sağladı. Jean da o esnada arabayı ve atları avlunun öteki tarafına götürerek yapının içini boşalttı. ''Tanrılar aşkına bu ne koku böyle?'' diye öksürdü Galdo ölü baronun kefenini açtıklarında. ''Leş gibi çürük ve simyasal toz kokuyor.'' ''Eskiden daha yakışıklı göründüğü kesin.'' dedi Carlo. ''Hay aksi kas katı kesilmiş. Bu iş eğlenceli geçeceğe benziyor.'' Üç centilmen piç ölümün ardından sertleşmiş cesetle boğuşarak bir gece önce Bulidazi'den topladıkları takıları, çizmeleri ve hançeri tekrar onun üstüne yerleştirdiler. ''Böyle kaliteli bir bıçağı heba etmemiz çok yazık.'' dedi Galdo. ''Bir çift sanza ikizini heba etsek daha da yazık olur.'' diye fısıldadı kardeşi. ''İyih, parmakları da amma şişmiş. Mühür yüzüğünü yerine takmama yardım edin.'' Locke kendini bir budala gibi hissederek elinden geldiğince yardımcı oldu. Sonunda baronun mühür yüzüğünü doğru noktanın yeterince yakınına kadar itebildiler. ''Tamamdır çocuklar,'' dedi Bayan Gloriano. ''Baronu süsleyip püslemeyi bitirdiyseniz bir zahmet şu yağ şişesini açın ve herifi bir güzel ıslatın. Bu orospu çocuğunu ateşe vermek için can atıyorum.'' Birkaç dakika sonra siyah espara gecesine turuncu alevler yükseliyor, yardım getirmeye koşmamış tüm kumpanya üyeleri her türlü telaş ve içtenlik belirtisini sergileyerek su kovaları dolduruyordu. 11. Kızım. ''Gecenin geç saatlerini böyle geçireceğimi hiç hayal etmemiştim.'' dedi. Artık üstünde çizmeler, hafif bir etek, koyu renkli bir ceket ve görünür bir kılıç bulunan Baroness Ezrintime. Yangınla boğuşmaktan üstleri başları hala is içinde olan Locke ile Sabeta, hanın özel bir görüşme için el koyulan bir odasında tedirginlikle bekliyorlardı. Vakit gece yarısını geçmişti. Eşit sayıda inzibat ile asker binayı ablukaya almıştı ve Moncrain Bulidazi tiyatrosunun geriye kalan üyeleri ortak salonda gözetim altında tutuluyorlardı. Ezrintime, kömür olmuş cesedin kimliği tespit edildiğinde bir inzibat kumandanı tarafından oraya çağrılmıştı. Sabeta yüzünde Locke'nin harika bir keder ve teslimiyet taklidi olduğunu düşündüğü bir ifade taşıyordu. ''Acaba ölenin o olduğundan emin miyiz?'' dedi genç kız. ''Ceset epey...'' ''Ceset kömür olup çıkmış çocuk ama üstünde mühür yüzüğünü ve hançerini bulduk. Orada yatanın Gennaro olduğundan gayet eminiz.'' ''Bunun senin için kolay olmadığını biliyorum.'' Ezrintime gözlerini ovuşturdu. ''Yine de işin gerçeği bu.'' ''Bırakın Moncrain'i bulmanıza yardım edeyim.'' dedi Locke. Bir saldırganlık gösterisinin Sabeta'nın şokuna iyi bir tezat teşkil edeceğine karar vererek. ''Adamlarımla beraber o piç kurusunu bulursam.'' ''Burası Camor değil ve kimliğini gizliyorsun.'' diye çıkıştı Baroness. ''Silah taşımaya yahut adalet dağıtmaya yetkili değilsin ve sana daha sonra birilerine açıklamada bulunmamı gerektirecek bir yetki vermek gibi bir niyetim yok.'' ''Affedersiniz Lady'm,'' dedi Locke. ''Her türlü desteği sunmak istiyorum. Hepsi bu.'' ''Sunabileceğiniz en iyi destek talimatlarımı harfi harfine yerine getirmek.'' dedi Ezrintime. ''Jasmer Moncrain bir Espara asilzadesini öldürdü ve o artık Espara'nın sorunu. Tanrılar ve azizler aşkına durum daha kötüye gitmese bile bu bizi 10 yıl uğraştıracak.'' Kadın gözünü ikiliden ayırmayarak odada birkaç kez volta attı. ''Şehirden ayrılmanızı istiyorum.'' dedi en sonunda. ''Evet, sanırım en iyisi bu olur. Güvenli geçiş temin edeceğim ve sizi bir kervana yerleştireceğim. Birkaç yıl geçtikten sonra gerçek kimliklerinizle Espara'ya dönmekte serbestsiniz. Ama birer aktör olarak asla veya başka türden bir vatandaş olarak...'' ''Teşekkürlerleydim.'' dedi Loke. ''Peki ya Moncrain Bulidazi tiyatrosu ne olacak?'' diye sordu Sabefa. ''Ne olmasını bekliyorsun Verena? Bulidazi öldü. Moncrain de ölmüş sayılır. Başka bir gösteri düzenlenmeyecek elbette. Moncrain'in kokusunun bulaştığı her şeyin hasır altı edilmesi lazım.'' ''Ben asıl oyuncuları kastediyordum.'' dedi Sabefa. ''Bize epey iyi davrandılar. Moncrain denen o serseri hepsini de çok zor bir duruma düşürdü.'' ''Kontesi asıl ilgilendiren şey Gennaro Buldidazi'den kaynaklanan zor durum.'' dedi Ezrin Time. ''Bana göre Moncrain'in cürümü apaçık ortada. Verecekleri ifadeler tutarlı olduğu ve adamların bu hamda ilginç bir şeye rastlamadıkları sürece iş arkadaşlarınız yaşayacak. Fakat tiyatronun dağılacağından hiç şüpheniz olmasın.'' ''Avukatlar ellerinde ne var ne yok aldıktan sonra çoğu borçları yüzünden zincire vurulacak.'' dedi Sabeta. ''Bundan bana ne canım? Espara'dayken bize iyi hizmet ettiler.'' dedi Loki. ''Kendimizi onların lehine istirham etmekle mükellef hissediyoruz.'' ''Anlıyorum.'' Ezrin Time iç geçirdi ve parmaklarıyla meçinin kabzasında ritim tuttu. ''Eh, Lord Bulidazi varisi olmadan öldü. Espara dışında riayet etmemizi gerektiren bir ilişkisi de yok. Bu yüzden Kontes tüm mülklerine ve finansal mal varlığına el koyacak. Bu da epey yüklü bir miktarı tekabül ediyor. Herhalde hanımın biraz cömert davranabilir. Tiyatro kesinlikle ismini ve mevcut çalışma imtiyazını yitirecek. Fakat araya girip onları daha ağır kayıplardan koruyabileceğime inanıyorum. Umarım bu kadarı mesuliyet hissinizi tatmin etmeye yeter.'' ''Hem de tümüyle leydim.'' dedi Sabeta başını eğerek. ''Güzel, eşit derecede aptalca ve şanslı davrandım Verena. Tüm Espara adına sunulan bir dizi diplomatik nezaketten büyük ölçüde fayda sağladığınızı umarım unutmazsın.'' ''Paha biçilmez yardımlarınızı aile içinde açıkça dile getireceğiz.'' dedi Loke. ''Fırsatını bulursak sizden Duke'e de bahsedeceğiz.'' ''Bak o hoş bir jest olur.'' dedi Ezrin Time. ''Artık temizlenip şehrimi terk etmeye hazırlanın ki bu kahrolasıcı dert yığınıyla ilgilenmeye başlayabileyim.'' 11. Bölüm 5 Yıllık Oyun Sonuçlar 1. Kısım. Kuzeyden sürüklenen kara bulutlar yıldızları örtüyordu. Devrileri çok olmuş Karten düklerinin ve düşeslerinin sarayı olan Kartenyum, taş ve harçla yapılmış bir yuvadaki bir pırlantayı andıran zümrüt yeşili bir atacan kubbe halinde Casta Gravina'nın bakımlı bahçeleri ile yıkık duvarlarının üstünde yükseliyordu. Gül sonu rüzgarı mazgallı siperlerden ve camın yüzeyindeki oymalardan geçiyor, kayıp bir ırkın tahmin edilemez bir anlam taşıyan ürkütücü müziği adeta geceye akarak iç geçiriyordu. Her patikanın ve avlunun kenarında yeşil ve siyah bayraklar dalgalanıyor, bir meşale ve fener nehri Kartanyum'un kapılarından geçerek asla bitmeyecekmiş gibi gözüken siyah demir merdivenlerin ve yürüyüş platformlarının döne döne kubbeli yeşim tavana doğru yükseldiği büyük salona giriyordu. Bakımları yürüyüş platformlarındaki dayanak noktalarına bağlı koşumlardan sarkan adamlarla kadınlar tarafından yapılan fayton ebatlarındaki avizeler ışıklarıyla göz kamaştırıyordu. Kalabalığın mırıltısı bir sahil mağarasındaki dalgaların homurtusu gibiydi. Loke ile Jean hadisenin içinde ihtiyatla ilerlerken yeşil kurdeleleri geveze, hevesli ve sarhoş insan kumelerinin itip kalkmalarına karşı koruma teşkil etmiyordu. Kara zambak ve derin kökler destekçileri, Kartay'ın zenginlerini ve seçkinlerini ağırlayan bu engin debdebede özgürce kaynaşıyor ve serbestçe tartışıyordu. Büyük salonun ortasındaki yükseltilmiş bir platformda çok sayıda kara tahtaya ek olarak her birinin ucunda henüz yakılmamış buzlu cam kaplı birer fener bulunan 19 siyah demir direk mevcuttu. Platforma çıkan merdivenler her biri beyaz bir pelerinin ve gümüş kurdelelerle süslü bir harmaniyenin ilave ağırlığı altında terleyen mavi ceketler tarafından korunuyordu. Saat akşamın 9'uydu. Son oylar saatler önce kullanılmıştı ve o sırada her bir semtin doğrulanmış ve mühürlenmiş seçim sonuçları Kartenyum'a doğru yoldaydı. Efendi Lazari, Efendi Kallas, kahrolasıca hurafe, deksa görevlerden ve yalakalardan oluşan karışık bir müfrezeyi peşi sıra sürükleyerek yanlarına geldi. Yaşlı kadının üç siperlikli şapkası, Kartay'ın atacağım köprülerinden birinin maketiyle taçlandırılmıştı. Maketin takviyeli köseleden biçimlendirilmiş kulelerinden her birine ufacık bir yeşil bayrak asılmıştı. Deksa çift hazneli piposundan bir nefes çekip burnundan gri ve zümrüt yeşili dumanlar püskürttü. "Eh evlatlarım, bir seçimin kemiklerindeki tüm etleri kemirmemizin ardından iş buraya gelir dayanır. Önce oylar sayılır, sonra da gözyaşları."
"Senin semtinden gözyaşı akmayacak," dedi Locke. "Yanılıyorsam seninki gibi bir şapka satın alıp yerim."
"Bak, öyle bir şeyi görmek isterdim ama sandalyemi korumayı yeğlerim."
Deksa genç adamın ötesine yasemin kokulu yeşil gri bir duman bulutu üfledi.
"Siz beyler podyuma yakın mı duracaksınız? Sonuçlar geldiğinde ring kenarında mı oturuyor olursunuz?"
"Tercihimiz daha tenha bir yerden yana," dedi Locke. "Özel galerilerin birinden seyredeceğiz. Ama salonda şöyle bir tur attıktan sonra, herkesin dik durduğundan ve ceketinin önünü iliklediğinden emin olmamız lazım."
"Ne kadar babacanca. Öyleyse zurna zırt diyene dek hoşça kalın."
Sözlerinde durarak kalabalığın arasında gezinen Locke ile Jean el sıkışıp sırt sıvazladılar, bayat esprilere gülüp birkaç tane de kendileri yaptılar ve talep üzerine kulağa mantıklı gelen analizler sundular. Söylediklerinin çoğu yüzeysel olarak kızartılmış ve dinleyicilerin duymak istedikleriyle çeşnilendirilmiş zırvalardan ibaretti. "Ne önemi var ki?" diye aklından geçirdi Locke. "Öyle veya böyle bu gece Kartay'ın siyaset sahnesinden kaybolacaklardı ve sonuçlardan asla sorumlu tutulmayacaklardı." Soluk beyaz ve çürük moru şaraplarla hazırlanmış punçlarla dolu dev kaseler mekanik küreklerle karıştırılarak köpürtülüyor, bu düzenekler yaldızlı tekerlerin içinde yavaşça yürüyen kusursuz giyimli çocuklar tarafından çalıştırılıyordu. Her iki cinsten çekici görevler kadife kordonların arkasında kupaları doldurup misafirlere dağıtıyorlardı. İki kafadar birer kupa içkiye ek olarak içi salamura domuz etiyle ve siyah sirke sosuyla doldurulmuş dumanı tüten çöreklerden alıp yollarına devam ettiler. Jean Derinköklerin kodamanlarından oluşan grubunun hemen dışında sersefil bir halde bekleyen Nikoros'u fark edip onu Locke'ye gösterdi. Sakallarını kesmiş olması, sağlıksız cilt rengini ve gözle görülür ölçüde süzülmüş yüzündeki taze çizgileri vurgulamak dışında pek bir etki yaratmamıştı. Locke'nin yüreği beklenmedik bir merhamet duygusuyla sızladı. Karşısındaki muzaffer bir hain değil, ızdırap fırınında nar gibi kızarmış bir adamdı. Mutsuzluğu her halinden anlaşılan bir hergelenin içini rahatlatamadıktan sonra fütursuzca yalan söyleyebilmek ne işe yarardı ki? "Bak Nikoros," dedi Locke, içilmemiş punç kupasını Kartenlinin eline tutuşturarak. Yalnızca ona hitaben usulca konuşuyordu. "Sanırım vicdanına zorla hükmeden bir şeyin ağırlığı altında ezilmenin nasıl bir his olduğunu iyi bildiğimi söylememin zamanı geldi."
"Ah, efendi Lazari, ben hiç... ne demek istiyorsun?"
"Söylemeye çalıştığım şey," dedi Locke, "gerçeği biliyor oldum, hem de uzunca bir süredir."
"Sen biliyor musun?"
Nikoros'un kaşları öyle hızlı bir şekilde yukarı kalktı ki Locke onların mancınık taşları gibi uçup gitmemesine şaşırdı.
"Demek biliyordun."
"Tabii ki," dedi Locke yatıştırıcı bir üslupla. "Olup bitenleri bilmek benim işim, öyle değil mi? Çözemediğim tek şey sana karşı kullanılan kozun ne oldu? Hevesli bir dönek olmadığım belli."
"Tanrılar aşkına, koz simyacımdı. Toz simyacım. Onu almak da satmak kadar suçtur. Yakalandım ve kadının biri. Zamanla onun kim olabileceğini çözdüm. Üzgünüm. Bana bir anlaşma teklif etti. Yoksa her şeyimi kaybedecektim. Bir kefaret mavnasında 10 yıl sonra da sürgün."
Vay canına dedi Loke, yerinde olsam ben de öyle bir cezadan kurtulmaya çalışırdım.
Bu gecenin ardından istifa edeceğim diye mırıldandı Nikoros. Bahse varım ki derin köklere tanrıların cezası tarihimizdeki diğer tüm heyet üyelerinden daha fazla zarar vermişimdir.
Nikoros, beni dinlemiyorsun dedi Loke, sana bildiğimi söyledim.
İyi de bunun ne?
Onlardan çok bana casusluk yaptın. Kara zambağa şaşmaz farz ettikleri bir kaynaktan duymalarını istediklerimi aktardın.
Ama onlara sızdırdıklarımdan bazılarının gerçek olduğundan ve bize zarar verdiğinden eminim.
Doğal olarak dedi Loke, çoğu zaman gerçek bilgiler almasalardı sana kulak asmazlardı. Uğradığımız kayıpları onlara hayati zırvalar yedirmenin bedeli olarak görüp geçtim. O yüzden sakın istifa edeyim deme. Eğer Kara Zambak bu gece seçimi kaybederse bunun sebebi seni onlara karşı bir silah olarak kullanmamdır. Bu söylediklerim geceleri biraz daha rahat uyumanı sağlar mı?
Ben ne diyeceğimi bilemiyorum.
Adamın yüzündeki tasa çizgilerinin gevşemesi ani ve barizdi. Hiçbir şey deme. Sadece o kupayı bitir ve gösterinin tadını çıkar. Bu sohbet aramızdaki bir sır olarak kalsın. İyi bir ömür geçirmeni dilerim Nikoros. Bizi tekrar göreceğinden şüpheliyim.
Tabii işverenlerimiz 5 yılın ardından bir sonraki round için geri gelmemizi istemezlerse diye mırıldandı Jean
oradan uzaklaşırlarken.
O kuş meraklısı bok çuvalı gibi kahrolası bir komaya girmek istiyorlarsa belki dedi Loke.
Nikoros'un içini rahatlatmaya karşı falan değilim ama eğer seçimi Kara Zambak kazanırsa adamcağız kendini nasıl hisseder sence?
Kahretsin, yalnızca o sefil pezevenge yardım etmeye çalışıyordum. Artık en azından onu hesaplı bir risk olarak kullanmayı seçtiğime inanabilir.
Gel hadi şu samur odasını bulup göz önünden çekilelim.
İkinci kısım. 6 merdivenin ve kısmen yardımsever görevlerle yapılan 3 konuşmanın ardından Sabeta'yı büyük salonun güney kısmına tepeden bakan balkonlu bir odada buldular. Öleli çok olmuş bir asilzade ürkütücü gözlerle duvardaki bir freskten aşağı bakıyor, delikli bir metal paravanın arkasından salondaki kalabalığın ve aşağıdaki podyumun güzel bir manzarasını izliyordu. Burç sembollerinin kırmızı iplikle nakışlandığı siyah bir ipek elbisenin üstüne yırtmaçlı yenlere sahip kırmızı renkli ve dar bir kadife ceket giyen Sabeta, yine gece elbisesinden çok binici kıyafetini andıran bir tarz seçmişti.
Loki sembolleri kafasında bir araya getirdiğinde genç kadının üzerinde tam da o günü ayı ve takvim yılını gösteren bir gün doğumu ve ay doğumu çizelgesi taşıdığını fark etti.
''Hoşunuza gitti mi?'' dedi Sabeta kollarını iki yanaşarak. ''İşverenlerimin talimatlarına uygun olarak bana verdikleri parayı son bakırına kadar harcamak için canla başla uğraştım.''
''Senin kadar otoriteye saygılı biri zor bulunur.'' dedi Loke.
Sabeta elini uzattı ve genç adam o eli öpmekte utangaç davranmadı. Üçü birden bademli keklerle, brandiyle ve 4 adet kristal kadehle donatılmış bir sehpada rahatlarına baktılar. Loke önce davranıp şişeyi eline aldı.
''Noksan dostlar için havaya dökülen bir kadeh içki.'' dedi. 4. kadehi doldurup kenara iterken. ''Bize öğrettikleri dersler bu akşam herkese 4 dörtlük bir gösteri sunsun.''
''Her ne olursa olsun değerini bilecek kadar uzun yaşamının şerefine.'' dedi Jean.
''Siyasete.'' dedi Sabeta. ''Bir daha onunla asla aynı yatağa girmeyelim.''
Kadeh tokuşturup içtiler. Soluk karamel rengindeki içki Loke'nin boğazını tatlı ve hoş bir ısıyla yıkadı. Simyasal brandilerden biri değil, buğusunda şeftali ve ceviz tadı taşıyan eski tip bir batı imalatıydı.
''İşte sonuçlar geldi.'' dedi Sabeta.
Aşağıdaki kalabalık ikiye ayrılarak bir mavi ceketliler grubuna yol açtı. Tahta sandıklar ve çiçek açmış lalelere benzeyen dev megafonlar taşıyan ciddi giyimli resmi görevlere eşlik ediyorlardı. Bu megafonlar podyumdaki çıkıntılara sabitlendi ve tahta sandıklar onların arkasına bırakıldı. Ağarmaya başlayan gür buklelerini ense hizasında kestirmiş minyon bir kadın megafonlardan birine yaklaştı.
''Birinci yargıç Sedelkis idi Sabeta. Değişim hakemi seçim dönemlerinde 14. tanrı gibidir.''
''Büyücülerden bir temsilci yok mu?'' diye sordu Loke. ''Bir meyve sepeti ve tebrik mesajı bile göndermezler mi?''
Anladığım kadarıyla bu törenin güvenliğinden onlar sorumlu cevabını verdi Sabeta. O yüzden sonuçlara hile karıştırmaya çalışanın vay haline ama kendilerini asla göstermezler.
Eziyet edebilecekleri birini yalnız yakaladıkları zamanlar hariç dedi Loke.
Aşağıdaki platformda bazı görevliler sandıkların kilidini açarken diğerleri de kara tahtaların yakınına konuşlandı.
Hemşerilerim diye gürledi birinci yargıç Sedelkis, saygıdeğer konsey vekilleri ve cumhuriyetin memurları, hoş geldiniz. Sonuçları sesli okuma yöntemiyle resmi kayıtlara geçirerek 79. seçim dönemini kapatma göreviyle onurlandırılmış bulunuyorum. İsas Tedra'dan başlamak üzere semt semt sonuçlar şöyle.
Bir görevli sandıkların birinden bir zarf aldı. Sedelkis onu yırtarak açtı. Sonra da içinden mühürlerle ve kurdelelerle bezeli bir parşömen çıkardı.
115'e 60 oyla Derin Kökler Partisi'nden birinci oğul Epitalus.
Büyük salondaki nüfusun yarısından bir alkış koptu.
Bir görevli tebeşirle resmi rakamları tahtalardan birine yazarken diğerleri de yeşil ışık saçan bir mum yaktı ve uzun bir sırık yardımıyla onu buzlu cam kaplı ilk fenerin içine yerleştirdi.
''Teslim olmak ister misiniz madam?'' dedi Loke.
''Bence o semtin sonucu daha en başından belliydi.'' dedi Sabeta.
''Hay aksi'' dedi Loke. ''Bize kanmayacak kadar akıllı çıktı.''
''Çekiçler Adası'nın galibi!''
diye duyurdu Sedelkis.
235'e 100 oyla Karazambak Partisi'nden dördüncü kız Dulerian.
Görevler bu sefer de siyah denebilecek kadar koyu bir mor mavi ışık saçan başka bir mum yakıp yerine yerleştirdiler.
''Ya şimdi?'' dedi Sabeta içkileri tazeleyerek. ''Sokacak lafın yok mu?''
''Sana laf sokmayı hayal bile edemem.'' dedi Loke.
7 yeşil ve 4 siyah ışığın ardından Sedelkis bir sonuç daha okudu.
Bursadi semtinin galibi 146'ya 122 oyla Karazambak Partisi'nden ikinci oğul Lovaris.
Jan abartıyla iç geçirdi.
Zavallı adamcağız dedi Sabeta. Neredeyse vicdansız yadigar hırsızlarının kurbanı olacaktı.
Kurtulduğuna ne kadar sevinsek azdır dedi Loke.
Plaza Gandolo'nun galibi diye gürledi Sedelkis. 81'e 65 oyla Karazambak Partisi'nden ikinci kız Virasois.
Ah Pere Landru'nun taşakları aşkına. O kadının evini çalıntı eşyalarla doldurduk dedi Jan.
11 ayrı haneye tecavüz ve hırsızlık suçuyla itham edildi. Onu böyle bir durumdan nasıl kurtarabildin ki?
Virasois'in uzaktan akrabası olan bir kuzenini gizlice barındırdığı yönünde bir masal uydurdum dedi Sabeta. Bahsi geçen kuzenin birkaç tahtası eksikti. Hırsızlık yapmak onda bir saplantıydı. Hatta kuzeni canlandırması için birkaç günlüğüne bir aktris bile tuttum. Virasois'i ortalıkta gezdirip kuzenine yeteri kadar göz kulak olamadığı için bizzat özür dilettim ve bütün çalıntı mallar belirlenip iade edildikten sonra tüm o insanlar suçlamalarını sessiz sedasız geri çektiler. Tabii gizliden gizliye dostlarıyla ve komşularıyla konuşmayı da ihmal etmediler.
Suçlamaları geri çekmişlermiş. Loke başını iki yana salladı. Yargıca para yedirmemizin hiçbir işe yaramadığına şaşmamak lazım.
İsas Melia'nın galibi diye duyurdu Sedelkis. 75'e 31 oyla Derin Kökler Partisi'nden kahrolasıca hurafe Dexa.
Onunla fazla uğraşmadım bile dedi Sabeta.
Eh aşçısına rüşvet yedirmeyi denedin ama dedi Loke. Ve kapıcısına ve uşağına ve avukatına ve sürücüsüne ve tütüncüsüne.
Kapıcıya rüşvet yedirmeyi becerdim diye belirtti Sabeta. Ama yapıcı bir şekilde kullanmanın yolunu bulamadım.
Eh en azından bir şapka yememe gerek kalmadı diye Jan'a fısıldadı Loke.
Gümüş yolun galibi diye ilan etti Sedelkis. 180'e 67 oyla Derin Kökler Partisi'nden Amater'in ışığı Azalon.
Lakin bu uzun bir süre boyunca yakılan son yeşil mumdu. Sonraki 3 tanesi siyah ışık saçarak toplamı 9-9 yaptı.
''Sonuçta hepsi bir oyun değil mi?'' dedi Sabeta. İçtiği brandy yanaklarına renk getirmişti. ''Kostümler içinde koşuşturmamız, repliklerimizi okumamız, şimdi de koro sahneye çıkıp hikayeden çıkarılması gereken dersi söyleyecek ve seyircileri evlerine gönderecek. İçlerinden yarısı keşke fırlatacak çürük bir meyvem olsaydı demek üzere.'' diye ekledi Jean.
''Şşşt işte geliyor.'' dedi Sabeta.
''Son tutanak!'' diye duyurdu Sederkes, zarfı gösterişli bir hareketle açarak. ''Palanta semtinin galibi, 170'e 152 oyla Karazambak Partisi'nden 3. oğul Jovindus.''
Son fenerde de siyah ışık yandı.
70. ayrımın sonu. Sayfa 653.